Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli abimiz Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolaya tekrar başlıyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mehmet abi çember daralıyor.
Çember daralıyor, evet.
Hastanelerde yer kalmamış diyorlar, yoğun bakımlar doluymuş.
Bizi ilgilendirmez, biz devletin verileriyle şey yapamayız, yorum yapamayız. Neyse odur.
Yani siz o zaman rahatsınız.
Rahat değiliz ama yani çok da... Bu tip spekülasyon, şu bu bizim işimiz değil.
Yok, hastane açmaya ne gerek var diyenler vardı. Ha, bu kadar hastane açıldıktan sonra bile dolduğuna göre.
O sonradan o havaalanlarına yapılan yerler de dolu mu?
Evet, yani onu çok bilmiyorum ama dün bir arkadaşımız kayınvalidesini götürmek zorunda kalmış. Koridorlarda yer var abi sadece diyor. Yani koridorlarda yataklar var diye. Bayağı uğraştık diye konuşmuştu.
Evet. Ya zaten korkulan da bu.
Evet.
Fakat o zaman bu tamamen kapanma yavaş yavaş gerçekleşecek yine.
Şimdi zaten muhtemelen bir 15 gün sözü de dolaşıyor ortalıkta. Yani biraz daha sıkıştıracaklar yani. Bu son alınan tedbirlere bakılacak muhtemelen. Etkisi olmadığı görülürse muhtemelen daha sıkıştıracaklar evet. Yani.
Yani 2-3 gündür bayağı bir şeyde azalma var. Yollar, sokaklar boşalmış gibi. Öyle görünüyor. Ya başka da bunun çaresi yok.
Mehmet abi şöyle bir şey var. Tabii bu yani bu illetin bir kere kalkması için Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım. Niyaz edelim. Evet. Fakat bir hani şu metropol yaşantısını siz... köy hayatına biraz karşısınız ama.
Yok, karşı değilim köy hayatına. Niye karşı olayım hocam?
Ben böyle bir hayaliniz yok değil mi? Dışarı çıkayım ben.
Yok yok.
Bir köyde yaşayayım, edeyim falan filan böyle. Şunu söylemeye çalışıyorum da. Şimdi bu metropol hayatında kutu kutu böyle üst üste apartmanlarda sürülen yaşamın, hayatın böyle çok da tabii olmadığı. Yani bu vesileyle bir kere daha sanki görülüyor. Geçen bir arkadaşımız memleketten köyde kalan başka bir arkadaşının şöyle bir şey söylediğini ifade etti. Sadece bizim köyde şu anda 15 yeni iki katlı ev yapılıyor. Böyle aralıklı olarak.
Evet.
Yani hemşehrileri geri dönüyorlarmış. Yani evet. Hani böyle şehirden köyden indim şehre tersine döndü. Şimdi şehirden köye doğru bir gidişat var.
Ama hocam onlar öyle değil. Onlar böyle yazın 15-20 gün geleyim veya işte annem babam gelip yazı burada geçirirler gibi bir hayat.
Ama var. Şöyle bir şey var bakın, bu online eğitim, işlerin bu tamamen ekranlardan görülecek olması. Şimdi üniversitede hocasınız Mehmet abi. Tamamen iş buraya dönse. Ki çok mümkün olabileceği.
Evet, evet.
Ya bunu herkes gördü artık olabileceğini.
Gördü, evet. Alıştı da.
Siz şimdi tamam alıştığınız bir şey var. Ben Göztepe'den Erenköy'e bir sokak değiştirince dünyam afalladı demiştiniz bir ara. Dolayısıyla siz belki o noktada sarsıntı yaşayabilirsiniz ama böyle bir şey mümkün olsa. Dolayısıyla fiziki birliktelik, beraberlik olmadığı zaman metropolde yaşamanın bir şeyi kalıyor mu o zaman mantığı?
Hocam şimdi başka bir şey diyorsun, bir taraftan baktığımızda sen bir münzevi hayattan bahsediyorsun.
Hayır, münzevi hayattan bahsetmiyorum.
Onun güzellemesini yapıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben köyüme gideyim, orada çok katlı binamı yapayım, içine de internet koyayım, oturayım. Ne fark kaldı hocam o zaman?
Hayır, öyle değil işte. Böyle hemen bir adım sonra tabiata çıkabileceğin, gayet güzel toprakla haşır neşir olabileceğin bir ortamdan bahsediyorum. Şimdi şu apartman ortamında böyle bir şey mümkün mü?
Ya hocam bak, onun için millet parkları yapılıyor. Çık oraya. Yani sen illa herkesi köyüne gitsin. Hani Ecevit'in projesi vardı o zaman. Köyleri böyle kentleştirme gibi kooperatif.
Köy kent,
kooperatifler olsun, bilmem ne olsun, piyano çalan köylülerimiz olsun i̇leri falan
görüştüm.
Gibi böyle.
Çok ileri görüşlüymüş Mehmet abi yani. Çok ileri
yani
görüştüm.
Siz de o fikre demek ki taraftarsınız.
Geçmişte kalmış bir fikir o. Yani evet. İcra edilememiş. Ben bunu böyle bir kent ya da kooperatif tarzında değil de herkesin hani o dillendiriliyor ya, dikey yapılanmadan daha ziyade evet. Yatay yapılanma. Ya bu bence daha insani bir şey değil mi? Yani bina yapacaksın, ışığına engel olma diyor.
Evet.
Yani mevcut yapı insani mi? Bunu söyleyin. Ben o kadar, ben onu soruyorum yani.
Hocam,
tamam, bu kadar şehirci olmayın da.
Ya bu bak şey, medeniyet ayrı bir şey. Medeniyet, şehirleşme, şehir, siz şehir muhalifi de olmamak lazım, köy muhalifi de olmamak lazım. O da lazım, o da lazım. Ama bu neyle alakalı bir şey, bu yatay yapılaşma hocam? Bu yerle alakalı bir şey. Sen şimdi İstanbul'da yatay yapılaşma yapalım. Peki, yapalım. Ya İstanbul'da ormanları vesaireleri, şunları bunları dağıtalım biz.
İstanbul'da
yerine yatay
değil.
Yapılaşma ya mümkün değil.
Mümkün değil,
tamam.
İstanbul'da.
Zaten kalkıp da köyüne gidip 4-5 katlı bina yapan adam aklını sorgulamalı yani onun da.
Yok, o 4-5 katlı binalar yapılmıyor. En fazla 2 katlı yapılıyor.
Yok, ben gördüm belli yerlerde. Karadeniz'e gitmiştik.
Karadeniz'e öyledir.
Yani 4-5 katlı binalar yapmışlar.
Evet. O hakikaten akla ziyan bazı yerler hatta.
Evet.
Yani bakıldığı zaman buraya insan nasıl çıkar diyorsunuz. 5 katlı binayı kondurmuşlar. Maşallahları var yani.
Hocam bence buradaki ölçü eskiden bir şey vardı. İşte önce daha evvel susuz köy kalmayacak. Önemli bir şeymiş hakikaten. 100 sene evvel köye suyun gitmesi. Ondan sonra da elektriksiz köy kalmayacağı biz de hatırlıyoruz çocukluğumuzda, değil mi hocam?
Evet.
Elektriksiz köy kalmayacak. Şimdi susuz köy zaten elektriksiz köy zaten kalmadı.
Yol mesela, yoldu bir ara.
Yolsuz köy zaten kalmadı. Şimdi bence tekrar bir geri dönüş olacaksa ölçü şudur. Köyde internet bağlantın var mı yok mu? Bence internet bağlıyorsan orada, internete giriyorsan köy ortamında, sen böyle bir iddiada bulunamazsın. Yani şey gibi, et yiyen vejeteryan gibi yani.
Evet.
Anladın mı? Madem böyle bir tercih yapıyorsun, tamamen doğal ortam olsun yani.
Ama şöyle bir şey. İş buraya kaymış. Tamamen efendim ilişkiler buraya kaymış. Bir de tamamen biz hani düşmanda değiliz ki, karşıda değiliz ki. Sonuçta tamam, medenileşmek, bir şekilde teknolojinin imkanlarından faydalanmak. Ama diğer taraftan da ortaya çıkan bu şehir hayatının olumsuzluklarından da bir şekilde kendimizi muhafaza etmek.
Evet.
Bu dikey yapılaşmanın yerine hakikaten insanın şöyle hemen önünde bir yeşilliği olsa, böyle çıkabileceği, tenezzüh edebileceği. Yani şimdi evlerde insanlar sıkıldılar. Yani dışarı çıkmak o noktada büyük bir ihtiyaç haline geldi. Ama nereye çıksanız betonarme.
İlk parklar yasaklanıyor hocam zaten böyle bir durumda. İnsanlar orada buluştuğu için yani o anlamda söylüyorum. Şuna da bakmak lazım hakikaten. Mesela köy ortamı dediğimiz şimdi çok da kalmadı hocam. Köy de kalmadı yani o mantık içinde.
Evet.
Orada hastalıklar ne alemde acaba yani?
Çok yok muhtemelen.
He.
Evet yani gene mesela metropoller en sıkıntılı yerler.
İstanbul'un haritaları verilirken en Şile, Sarıyer, işte Silivri gibi
Polonoski,
yerler.
Değil Belikoz, mi? Belikoz.
En böyle sizin dediğiniz gibi yapılaşmanın daha yatay olduğu, insan yoğunluğunun az olduğu yerlerde hastalık daha az.
Evet.
Onu görüyoruz. Mecbur, bu da mecburi bir şey hocam.
Karacaahmet'te mesela tek vaka yok Mehmet abi. O da geniş bir alanı kapsıyor ya. Ona bakıldığı zaman orada da tek bir vaka yok.
Orada hayat yok hocam.
Belki vardır Mehmet abi.
Yani aşağıda.
Aşağıda vardır. Kimi yerde vardır belki.
Hayat
belli
varsa vaka da vardır.
Hayat var hepsinde. Yani biz kabir hayatında ya cehennem çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçe olduğuna yine inanıyoruz.
Ya ona inanıyoruz hocam. O ayrı bir boyut. Bu boyutta var mıdır o anlamda sence? Yani o nasıl bir yer? O ahiret hayatı dediğimiz yer dünyada mı yaşanıyor sizce? O kabir hayatı.
Kabir hayatı, ha,
kabirin
doğru.
İçinde mi yaşanıyor?
Orası tartışılır. Ha. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Yani sonuçta şimdi Mevlana Hazretleri'nin şöyle bir suya ilişkin bir şeyi vardır ya.
Evet.
Döngüsü. Su temizlenip yukarı çıktıkça temizlenir.
Evet.
Sonra aşağı rahmet olarak iner. Sonra karışır ortalığı. Tekrar temizlenir. Hep böyle bir döngü devam eder. Aslında biz de toprakla böyle bir döngü içerisindeyiz Mehmet abi.
Evet.
Sonuçta yediklerimiz topraktan çıkıyor. Hayvanlar topraktan besleniyorlar. Siz bir şekilde efendim topraktan gelmişsiniz. Tekrar toprağa döneceksiniz. Hani hocamızın da zaman zaman ifade ettiği şu bastığımız toprak acaba kimin yüzüdür, kimin yanağıdır dediği şey de bu noktada
aslında
çok ibretlik yani.
Aslında bu sizin köy metaforu içinde toprağın betona doğru dönüşmesi meselesi var değil mi hocam?
Beton doğal değil hocam.
Evet, beton. Evet. Yani toprak aslında beton haline geliyor. Beton arttıkça başka şeyler oluyor. Sonra acaba hani beton toprağa döner mi zaman içinde hocam?
Herkes, her şey toprağa dönecek. Hmm. Her şey topraktan gelmiş. Toprağa dönecek Mehmet abi.
Evet, betonda dönecek.
Yani betonda bir ömür var sonuçta yani.
Evet.
Un ufak oluyor. Ondan sonra depremde niye böyle oldu diyorlar. Beton şey olsaydı, devam edecek olsaydı niye yıkılıyordu bu kadar binalar?
Evet.
Deprem gelecek diyor Mehmet abi, o konuda bir hazırlığımız var.
Ya hocam bismillah oturduk şuraya. Yok hastalık yayılacak, yok deprem gelecek, felaket habercisi gibi hocam.
Felaket habercisi değil hocam. Teyakkuza olup önlem almak anlamında söylüyorum.
Olalım tamam, maskemizi oturalım, bunları, kaskımızı takalım, bekleyelim, ne yapayım?
Bunları gerçekten böyle önümüze sürekli getirip de böyle bir felaket tellallığı yapmak meselesi değil. Mesele işte gündemimizin bunlarla aslında bir şekilde harcandığını göstermek,
evet,
yani.
Evet.
Yani dönüp dolaşıp koronayı konuşuyoruz, depremi konuşuyoruz. İşte aşı ne zaman bulunacak? Hadi bulundu, üç yerden birden şimdi haber geldi. Yerli aşı da geliyormuş.
Yerli ve milli mi?
Bu Almanya'da hani çay içerek aşıyı bulduklarını, evet, söyleyen, evet. Siz onları, o bizim yerli,
evet,
aşımız,
o da
milli
bizim.
Değil ama.
O da bizim.
Yani yerli sayalım onu. Bizim vatandaşımız. BBC muhabir ondan şey yapıyor, röportaj yapıyor.
He.
Güzel de İngilizcesi var. Konuşurken diyor ki, ne yaptınız, nasıl kutladınız diyor.
Hı.
İşte diyor, oturduk diyor. Biz çok fazla fırsatımız olmadı diyor. Zaten o tür işkolik insanların öyle bir çok şeyi de olmaz. Eşimle çay içtik diyor. Çok böyle hoşuna gidiyor BBC muhabirinin. Hı. İngiliz şeyi yani. Çay içmek İngiliz geleneği
sütlü
gibi.
Sütlü çay mı diye soruyor.
Yok, normal çay soruyor. Bunun üzerine İngiliz muhabiri böyle keyifleniyor. Diyor ki, bu İngiliz tam bir British olmuş diyor. Tam böyle bir. Yok, aynı zamanda bu Türk iştir diyor. bizim o doktorumuz düzeltiyor. Bu Türk geleneğidir aynı zamanda diye. Şimdi mesela o beyefendinin beyanına göre muhtemelen önümüzdeki baharda Mehmet abi aşı ilk defa denenmeye başlayacak. Yani 300 milyon doz biz o zamana kadar üretebileceğimizi düşünüyoruz diyor.
Evet.
Bayağı bize yardımcı olan tedarikçi de var diyor. Bir sene sonra yani 2021 Aralık'ta da tamamen o kışa çok rahat girebiliriz. Normal bir kış geçirebiliriz diye öngörüde bulunuyoruz diyor.
Bizde de o gelen bilgiler yaza kadar bir yere gelecek gibi. Fakat bence o aşı öyle Nisan falan değildir hocam. Hastanelerde doktorlara, yöneticilere falan yapılmaya başlanır sene sonu itibariyle.
Yok, o genel kitlesel anlamda, evet, baharı bulacak diyor. Aralık itibariyle başlayacaklarmış zaten.
Biz de hocam doktor falan bir şeylere yaparken 2-3 kalem aşı şey yaparız.
Siz de doktorsunuz Mehmet
abi. Ayarlarız değil mi hocam?
Doçent doktor Mehmet Emin Okur yani.
Tabii. Ayarlarız. Siz de şey varsa bir aşı bulursak bari birbirimizle paylaşırız hocam.
Yani biz herkesle beraber yaptırmayı tercih ederiz Mehmet abi.
Evet. Herkes tabii.
Yani öncelikli olmak diye bir şey yok yani.
Yok, onu o manada söylemedim. Tabii ki bir sıra varsa ona da dahil olmak lazım. Bu şey midir hocam? O zaman mesela köydeki çobanla şehirdeki profesörün aşısı bir midir?
Bilmiyorum Mehmet abi. Onun konuda hakikaten yorum yapacak durumda değilim.
Hmm.
Çünkü tarafım yani.
Hangi tarafsın sen?
Köyden tarafım.
Akademisyenim demiyorsun da köyden tarafım diyorsun yani. İrlandalı gibi, içimizdeki İrlandalılar gibi.
Evet.
Hakikaten hocam, acaba dozları farklı olur mu köydeki bir insanla şehirdeki bir insanın dozajı, içindeki etken maddesi falan?
Yani sonuçta hepsinin bir nefeslik canı var Mehmet abi. İnsanız hepimiz yani.
Şey girince de fark etmiyor herhalde değil mi mikrop?
Virüs,
aynı etkiyi tabii, gösteriyor herkeste.
Yani dünya üzerindeki virüsün toplamı bir çay kaşığından daha azmış Mehmet abi yani. Bu kadar acayip bir şey. Böyle deve gibi, dağ gibi insanları böyle aciz bırakan bir şey yani.
Ya.
Tefekkür.
Ve o da nereden çıktı netice? Evet. Yani netice bu bir insandan çıktı hocam değil mi?
Evet.
İlk
evet.
İnsan hastalandı.
Ya.
Ondan sonra şimdi geldiğimiz duruma bak. Belki bir sene geçmedi daha.
Evet. Tam bir sene oldu.
İlk insanın hastalanmasından itibaren.
Evet. Ama insan gerçekten dayanıklı yani.
Çok alışıyor değil mi hocam?
Bir de tabii Cenab-ı Hak öyle yaratmış Mehmet abi. Sonuçta biz bu kadar yüzyıl içerisinde her şeyle mücadele ederek gelmeyi öğrenmişiz. Bu bir insan ırkının bir özelliği muhtemelen.
Bir de hocam bize göre işte modern insan, eğer bu bütün program başından beri konuştuğumuz şey odur. Bence o modern insan meselesidir. Onun algılarının değişmesidir. Alışkanlıklarının, inançlarının değişmesi meselesidir. Burada ölüm arasındaki mesafe bence tam da sizin o işte doğayla barışık vesaire yaşayan insanlar orada şunu tefekkür ediyorlar. Her an bir ölüm vakasının olduğunu. Ama şehir insanı için sanki bir yeknesaklık söz konusu. Mesela diğer taraftan bir elektrik gittiğinde böyle tamamen duran bir yapıyı düşünün. Fakat o sizin ifade ettiğiniz münzevi bir hayatta ne giderse gitsin yani.
Evet.
Biz eskiden biz de öyleydik. Hocam mumlarımız vardı, tüp şeylerimiz vardı. Hemen yakardık. Elektriğin gitmesi bizim hiçbir şeyimizi
etkilemezdi.
Engellemiyordu. Yemeğimizi de pişirebiliyorduk.
Şimdi internet
hocam,
kesilince Mehmet abi.
Hiç telefonla konuşamıyorsun. Şey ya. Yapamıyorsun. Yemeğini yapamıyorsun. Isıtamıyorsun. Evine çıkamıyorsun. Yani düşün. Halbuki bunun elektrikle bu kadar elektriğe bağlı. Yani bir şey gibi olduk. Şarjlı çalışan telefon nasıl şarjı bittiğinde bizde de elektrik bittiğinde hayat bitiyor gibi. Böyle aslında tam da bu hastalıklar, ölümler, ölümle açılmış o mesafemizi bize tekrar hatırlattı.
Evet.
Ölüm gerçeğini, her an ölebileceğimizi, nihayetinde de bu işin başımıza geleceğini bize anlattı ve insanlar şuna alıştılar. Ha, ölüm. Evet, var. Bir gerçeklikmiş. Benim de başıma gelecek kadar yakın bir işmiş. Belki alışkanlık bunadır hocam.
Evet, evet. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz Mehmet abi. Gerçekten hayatın en yalın gerçeği ölüm. Her şey yalan, ölüm gerçek.
Evet.
Bunu ama zaman zaman unutuyoruz.
Evet.
Ve belki işte muhasebenin, tefekkürün. Fakat yine yani bu devre için, belki bu nesiller için bu bir işarettir ama tekrar eski haline döndüğünde yine muhtemelen
muhakkak öyle. Ama hocam kaçış nereye? Yani insan onu sorgulamaya başlıyor bir müddet sonra. Yani evet, ben şu şeyden kaçsam, yakalansak yakalanmasak ayrı bir hikaye. Yakalandıktan sonra ölmemek, hayatta kalmak ayrı bir hikaye. Onun araz bırakıp bırakmaması ayrı bir hikaye ama ya şu koronadan kaçsan başka bir şey seni bekliyor.
Evet evet.
İşte dedin koronayı bitirdik, deprem diyorsun şimdi yani.
Ya.
Kim bilir işte İzmir'de de değil mi, Allah rahmet etsin hepsine. 100'den fazla insanımız vefat etti. İçinde korona geçirenler vardı.
Ya.
Değil mi?
Belki onlar başka türlü bekliyordu. Ölüm bu tarafa geldi.
Vesaire vesaire. Yani
işte yarın... Şöyle bir şey var Mehmet abi. Bu bütün gündem içerisinde sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi. Bizi böyle sürekli kendine kitleyen bir aslında söylem var.
Evet.
Yani halbuki ya bireysel hayatlar yaşıyoruz kardeşim ya. Yani onun içinden bir sıyrıl da kendim ben ne olacağım diye bir düşün kendin yani. Yani o haberlere, o sosyal medyadaki akışa, buna teslim olduğun andan itibaren sanki sen de böyle bir hani şirket mesela şeydir ya Mehmet abi, şirket form olarak insanların üstünde bir formdur yani. Patron gider, o gider, bu gider, şirket yaşamaya devam eder. Yani sanki bizler de böyle birer şirketmişiz gibi. Yani her şey olup bitecek. Ölüyor birileri. Ha biz haber izliyoruz yani. Pasifiz yani. Ölen ben değilim yani. Halbuki sen öldüğünde veya senin yakını öldüğünde acı gerçekte yüzde kalıyorsun yani.
Doğru. İla nihaye düşünüyoruz.
Evet.
Sanki bu duygu içimizde de var. Var.
Evet.
Fakat bu duygunun karşılığı bu dünyada yok.
Değil. Evet.
Yani şimdi ama diyor ki eğer Cenab-ı Hak vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Biz istiyoruz sonsuzluğu. Fakat burada değil.
Evet.
İşte tam da orada bu sonsuzluğu istekle kaçarken o sondan. Halbuki o sonla yüzleşmek bizi sonsuzluğa ulaştıracak şey.
Evet.
Yani bu dünyanın sonu olacak ki. Burada anlayalım ki bunu biz.
Evet.
Esas sonsuzluğa ulaşmış olalım. Bu dünyada da bu mümkün. Bu kabul edersen mümkün. Onun için hocam...
Ölmeden evvel ölmek.
Ölmek, evet. Kadim kültürde tefekkürü mevt dediğimiz, ölümü düşünme hikayesi dediğimiz şey. her gün bir vazife olarak addedilmiş değil mi? Yani bu ritüelin içinde var.
Evet.
Tam da işte burada ölümü hiç aklına getirmeyenlerin, aman aman mezarlık görmeyeyim ben, aman bana ölüm hatırlanmasın, ölümü hatırlatmayın diyen insanların bu manada ölüme kodlanmış olması da olumsuz bir şey değildir yani. Evet. Bir hazırlıktır yani.
Evet. Şey var Mehmet abi. Üskürül mevte hazibul lezzat diye bir hadis, evet, var. Yani lezzetleri gideren ölümü, evet, çok hatırlayınız diye. Orada hazim, hazım aslında. Hı. Şimdi lezzetleri hazmettiren. Şimdi, hı, bir şeyi hazmetmek demek hem bir kere onun hani edebine, adabına sahip olmak demek. Evet. Hem de onun sana yaraması demek. Yani işte hazmetmediğim gıdayı vücut atıyor bir şekilde. Evet, evet. Şimdi lezzetlerin hazmedilmesi de aslında ölümle mümkün. Yani onu biz şey olarak hatırlıyoruz. Lezzetleri gideren ölümü hatırlayınız, çokça hatırlayınız, evet, diye çevrilmiş ama tam tersi. Aslında lezzetin kemal bulmasını ölüm sağlıyor. Yani
hocam, onun bir sonraki aslında geçilecek nokta, hani o şeyde de geçiyorsun ya, line diyelim, bir sonraki line şükürdür.
Evet.
Yani sen lezzeti hazmetmenin manası şükretmektir aslında.
Evet, evet.
Şükre,
evet,
kavuşabilmektir.
Evet.
O da bir çaba ve uğraş gerektirir. İki türlüdür bu da yani. Hem fiziki uğraş gerektirir, hem akli ve fikri bir uğraş gerektirir.
Tefekkürü.
Onun için,
evet,
bu moda girmediğin zaman hocam, geçen hafta bir şey söylemiştiniz siz. Yani bu herkes için lazım bir şeydir, seyri sülük diye. Herkes için ölümü düşünmek lazım bir iştir hocam. Herkes için günahlarına tövbe etmek lazım bir şeydir hocam. Herkes için Allah'ı hatırlamak lazım bir şeydir. Yani bunlar da bir bize bir form şeklinde bir veriliyorsa eğer, tam da bu bütün insanlık için lazım olan bir şeydir.
Evet.
Sadece dervişler için değil yani.
Evet. Bunu tekrar ikinci bölümde konuşmaya devam edelim Mehmet abi. Efendim, Mehmet Lütfü Arslan ben. Kıymetli abimiz Mehmet Emin Okur'la Hayrola'da birazdan sizinle tekrar beraber olacağız. Hayrola'da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Mehmet abi, demin ölümü hatırlamaktan ve bunun aslında bir şükür gerektirdiğinden, sonrasında da işte ölümü hatırlamanın, Allah'ı zikretmenin, bir şekilde efendim
Peygamber
Efendimiz'i, evet, aynen salavat-ı şerifeyle hatırlamanın herkes için lüzumlu olduğunu, evet, ifade etmiştiniz. Tam orada kalmıştık. Oradan devam edelim Mehmet abi.
İşte hocam, bu bizi hani demin de bahsettik ya, biz lezzetleri nasıl hazmedeceğiz, bizi şükre nasıl ulaştıracak? Demek ki bunun böyle bir süreci var, böyle bir yolu var hocam. Yani bu olmadığı müddetçe hep bir şeyler eksik kalacak zaten.
Evet.
Hep eksik kalacak. Yani evet, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, çalışmak. Çalışıyorsun, diyor ki adam sana, çalışmak ibadettir falan. Tamam mı? Doğru, çalışmak insana böyle bir şey verir, bir enerji verir, bir sinerji verir, yaygınlaştırır vesaire, ama ibadet değildir be kardeşim o manada yani. Sadece ibadet değildir. Ben bir
ne için sorusu orada önemli zannediyorum. Evet. Ya nereye vardıracaksın onun? Maksat ne o çalışmak? İbadet.
Evet.
Neyi nereye bağlıyorsun yani?
Şimdi biz bir kurs alıyoruz, bir sınav için hazırlanıyoruz. Oruç zamanı da, Ramazan sıcak. Hoca da şey bize diyor, çok bu işlerle alakası yok. Oruç moruçta tutunca şimdi hali kalmıyor insanın. Ya diyor ki, arkadaşlar çalışmak da ibadettir. Siz orucu tutmayabilirsiniz falan ya, getiriyor bizi.
Hani teknik direktörlerinde şey vardı
yani
ya.
Yani gibi, evet, gibi. Ya şimdi biz de kaçın kurbasıyız. Hocaya dedim ki, evet hocam çalışmak ibadettir. Ama dedim, ibadet çalışmak değildir dedim. Tamam mı? Böyle bir ne dedim önce bir anlamadı. Ya dedim, ibadetin kendi içinde bir formatı var. Bu bir takım şeyler bunu kapsar, bir takım şeyler de kapsamaz. Yani biz evet çalışarak ibadet noktasında bir olumlu bir iş yapmış olabiliriz ama ibadetin yerine geçmez. İbadeti, evet, bizzat yapmak lazım.
Evet, evet.
Yani o kurban kes, hani adam diyor ya, kurban keseceğine yardım et falan mesela.
Evet.
Ya kurban kes yani. Orada kurban kesilmesini söylüyor. Yani işte burada da diyor ki, sen diyor işte namaza vakit ayıracağına git diyor, hayır işi yap falan. Yani ya bu böyle değil. Veya işte zekat vereceğine başka bir şey yap. Hani bizim Milli Piyango'da şimdi tekrar başlayacak. o reklam etmeye insanlar kuyruğa girecekler vesaire. Ama mesafeli dursunlar yani.
Ya adam, ne kadar merhametli bir insansınız ya. Yani piyango bileti alacak adamların birbirinden hastalık
Hayır ben onu söylemiyorum hocam. Piyangoya mesafeli dursunlar.
Peki öyle de algılasınlar.
Evet, evet. Tamam. Yani şöyle.
Şimdi ibadet mevzusunda Mehmet abi şöyle bir şey de var. Dün okuduk hatta bizim online sizin tasvip etmediğiniz ve fakat arkadaşları yönlendirdiğiniz.
Nasıl arttı mı?
Artıyor, gittikçe artıyor.
Maşallah.
İlginç. Ben...
Ya bizim ekip seni geçince ben orayı devralacağımı söylemiştim sana. İyice alıştır.
Hiç sıkıntı yok Mehmet abi.
Sonra geleceğim ben.
Ben onları teknolojiyle...
Mesela ben bağlansam oraya. Ben sen konuşurken. Ben de konuşabiliyor muyum?
Ben müsaade etmem Mehmet abi ona.
Ha sen mi?
Biz radyoda konuşuyoruz. Evet.
Yönetici misin sen?
Tabii tabii. Hepsinin sesini kesebiliyorum aynı anda. Tabii.
Senin sesini kimse kesiyor mu?
Kesemiyor. Çünkü
olmaz
ben,
hocam.
Tabii ev sahibiyim.
Olmaz. Orada çok şey bir yapı oluşmuş.
Demokratik değil değil mi?
Evet.
Otoriter
çok
bir yapı.
Çok merkezi bir yapı oluşturmuşsun.
O yüzden oturumu senin açman lazım Mehmet abi. He. Böyle bir şey istiyorsan oturumu sen
ben
açacaksın.
Ben gelirim öyle benim sesi kesersen sen evine gelirim hemen. 5 dakika mesafe.
Şimdi orada şöyle bir şey okuduk. Selman-ı Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Evet. Diyor ki bir insan diyor bir sinek kurban etti cennete girdi. Bir sinek yüzünden cennete girdi, bir sinek yüzünden cehenneme girdi. Evet. Nasıl oldu diyorlar? Bir yere diyor ziyarete gitmişti diyor. Adamlar puta tapıyorlar. Ya putumuz için bir şey yap. Ne yapayım? Ya bir sinek olsun, hiç olmasa kurban et. Peki oradan bir sinek diyor yakaladı hemen diyor. Kurban etti diyor. Adamlar alkışladılar diyor. Cehenneme girdi diyor. Yine başka birisi geldi. Sinek olsun kurban et. Ben Allah'tan başkaya. Kimseye hiçbir şeyi kurban etmem. Bu velev ki sinek bile olsa dedi diyor. Bunun üzerine adamı şehit ettiler diyor. Adam da cennete girdi diyor. Hmm. Şimdi o ibadetin niyeti de mühim Mehmet abi. Yani
çok önemli.
Kime ne yaptın
bak,
yani?
Sen de bunu hatırlattın. Selman Fares Hazretlerinden bir örnek verdim. Ben de sana çağdaş bir örnek vereyim. Bizim şimdi ismi vermeye lüzum yok. Bir tanıdıklardan biri siyasetçi. Abimiz Allah şifa versin. Bu da hastalığa yakalanmış ama iyi olacak inşallah.
İnşallah.
Şeye götürüyorlar bunu bir kiliseye. Kilisede işte biliyorsun mum şey yapmak adettendir ya mum yakıp dikmek oraya. Bir de onları parayla satarlar. Vesaire. Kiliseye yardım olsun diye. Oradaki teklif ediyorlar. Siz de mum yakar mısınız diyorlar. Çünkü birçok insan yakmıyor. Ben yakmam falan diyor. O da alıyor oradaki bütün mumları yakıyor. 30'unu birden mesela. Ondan sonra şaşırıyorlar. Hoşlarına da gidiyor ya. Nasıl bir çağdaş bir yaklaşım vesaire diye seviniyorlar. Onun çıkışta da o da bir tanıdık şey yapıyor. Ya bütün mumlarını yaktım adamların diyor. Kimseye bırakmadım diyor.
Şey gibi hani. Yani bütün o mahalledeki içki şişelerini toplarmış.
Bak hocam burada... Mesele mum yakmak ama fiil aynı, niyet farklı.
Niyet
anladın
farklı
mı hocam?
Evet,
tam
evet.
Da orada. Sen oradan işte kiliseye yardım etmek için veya kiliseden oradan azizlerden bir şey beklediğin için yakarsan başka bir şey. Ya başkası yakmasın da ben yakayım da günaha girmesin başka bir şey. Bana o tip şey verdiklerinde ben alırım hocam. Mesela adam dağıtıyor, İncil dağıtıyor, başka bir şey dağıtıyor. Lüzumsuz fotoğraf dağıtıyor, bir şey birine gideceğine ben onu alırım.
İmha ederim.
Yani.
Ne gerekiyorsa.
Ne gerekiyorsa.
Evet.
O da olur. Yani başkası da gitmesin o zaman. Bildiri dağıtıyor mesela. Sen almazsan başkası da gidecek hocam.
Doğru.
Mesela tamam mı? En azından bir kişi eksik olsun.
güzel bir yaklaşım Mehmet abi. Koronada böyle bir şey yokmuş ama.
Nasıl?
Koronayı yani ben korona alayım da başkasına gitmesin. Yok üretiyor kendisi sürekli.
Tabii insandan insana geçiyor
hocam. Bir de doz da çok önemliymiş Mehmet abi. Yani böyle az bir maruz kalmakla çok maruz kalmak arasında çok ciddi fark oluşuyormuş.
Bir şey daha öğrendim hocam ben. Geçen bir doktora jürisindeydik. Orada da bir profesör arkadaşımız vardı. O da çalışıyor bu işlerle alakalı doktor. Dedi ki ikinci defa hastalanılıyor. Eğer o kandaki oran ne oranıydı o? İyileşme kandaki
antikor mu?
Antikor. 5 dedi herhalde. 5'in altındaysa dedi. Tekrar hastalanırsa dedi. Çok daha yıkıcı bir etkiye sebep oluyor dedi. O an yani o hastalığı geçirdim. artık kurtuldum. Halbuki eğer az bir geçirmişsen ikinci yakalandığında çok daha fazla tesire uğruyormuşsun.
Evet.
Anladın mı? Yani tabii bu zaman içinde şu anda bilinen şeyler yarın kim bilir bunun sonraki tesirlerini de bilmiyoruz hocam biz.
Evet. Ya tabii belki de genlerde de bir takım değişiklikler evet. olacak ama evet. şöyle bir şey de var Mehmet abi. Bunun ilahi ceza ile ilahi takdirle irtibatı noktasında da hani tefekkür de etmek lazım zaman evet. zaman. Yani Rabbimiz bu musibeti niye verdi? Yani evet. şimdi ben onu da biraz şöyle yorumlama eğilimindeyim. Biz şu anda neye mecbur bırakılıyoruz Mehmet abi? Evde yalnız kalmaya, tefekküre. Hakikaten insanlar kendi başlarına ben ve ölümle dediğiniz gibi biraz önce böyle yüz yüze gelmeye. Yani o kendi bireysel hayatını. Çünkü
içe dönmeye.
İçe dönmeye. Müthiş bir sosyalleşme. Hem sosyal medya vasıtalarıyla hem de böyle işte bu dışarıdaki hayatla. Herkes dışarılarda acayip böyle birbiriyle hiç böyle yalnız başına vakit geçiren yok. Yalnız başına bir kitaba odaklanan yok. Şimdi ne yaptı? Tam tersi şimdi oluyor. İnsanlar tefekkür ediyorlar. Yalnız kalıyor. En yakınıyla bile böyle bir teşriki mesai yok. Şimdi buna mecbur bırakıyorsa ben aslında hani her amelin cezası kendi cinsindendir derler. Evet. Ben buradan düşündüğüm zaman demek ki buna ihtiyacımız vardı Mehmet abi. Böyle bir şeyi Cenab-ı Hak bize bu şekilde mecbur evet. bıraktıysa evet. demek ki o yalnızlık, o uzlet hali, o tefekkür, kendi bireysel yani Rabbinle olan o hukukunu düşünme meselesi. İşte insanlar bir yerden gidiyorlar. Hep ben de onlarla beraber tabi olur giderim. Böyle bir şey evet. istemiyor Cenab-ı Hak. Herkes kendi hayatını yaşayacak kardeşim.
Hocam.
Ve bunu da biricik olmaktan kaynaklanan, tek başına Allah'ın kendisini yaratmış olmasından, ona vermiş olduğu o hususiyeti fark edecek ve hiç kimse yokmuş gibi. Hatırlar mısınız Musa Efendi Hazretleri'nin böyle bir ders tarifi vardı.
Hı. Yani sanki tek sen kalmışsın gibi.
Bir tek sen varsın, bir de Rabbim var. Başka kimse yok yani. Hı. Şimdi bu da müthiş bir şey. Buna döndürdük biraz sanki bu. Bu hocam, tefekküre zorluyor evet. gibi geliyor bana Mehmet abi.
Hocam şöyle. Şimdi demin de bahsettik biz. Bu ölümden bahsettik. Bu ölümü düşünmekten bahsettik. Aslında biz hep hayatı düşünüyorduk hocam. Hep hayata endeksiydik. Bak dikkat edersen bak sayıları takip ediyorduk. Borsa ne oldu? İndi mi çıktı mı? Veya oy oranları. Nevada seçimlerinde ne oldu? Veya o işte kamuoyu yoklamaları ne tarafa doğru gidiyor? Bir oran daha takip ediyoruz. Dikkat ediyor musunuz?
Şimdi ölen sayısı değil mi?
Ölü sayısı, hasta sayısı.
Hasta sayısı, evet.
Bak şimdi hocam canlı sayısı diye bir şey yok. Ölü sayısı var, her gün hasta sayısı var.
Evet, evet.
Şimdi üç şey söylüyor Peygamber Efendimiz değil mi? Aslında tam da demin söylediğimiz mevzuda. Lezzetleri acılaştıran,
Gideren. Hazmettiren.
Aslında şükre götüren şey.
Evet.
O üç şey daha söylüyor Efendimiz. Diyor ki hapishaneleri, hastaneleri,
çocuk
yok şey kabristanları.
Kabristanları.
Bak evet. hocam ne takip ediyoruz? Aslında orada ifade edilen ne? Hapis olmuş. Hasta olmuş, vefat etmiş. Ya işte biz de onları takip ediyoruz. Hapis hayatı yaşıyoruz.
Evet, evet.
Hasta takip ediyoruz. Ölü takip ediyoruz.
Evet evet. Yani hastanelerden haber alıyoruz diyoruz ki ya yer kalmamış. Bak.
Yani aynen işte kabristan, hastane ve hapishane. Hapishane evimiz. Hastane zaten devamlı işte hasta sayısı. Ölüm de zaten o.
Yani işte aslında tek başımıza kaldığımız. Yani. Çaresiz kaldığımız ortamlar Mehmet abi buralar.
Hocam iradi olarak yapmadığımız bir şey istirari olarak geliyor.
Evet.
Zaten ölmeden evvel ölmeye derler ki biri tabi ölüm, biri de iradi ölüm. İradi ölümde hakikaten ölmüyorsun ama ölümün hakikatini anlıyorsun. Tam da burada da bu hikaye bu. Bunu iradi mi yapacaksın, istirari mi yapacaksın? Herkes bir şekilde seyri sülük yaşıyor hocam. Fakat kendi isteğinle mi bu seyri sülüğü yaşıyorsun? Mecburi olarak mı yaşıyorsun?
Çok güzel. Hayat bizatihi zaten
evet.
böyle bir seyri sülük evet. yani. Seyri sülük derken böyle çok teknik bir tabir gibi anlaşılıyor ama.
Evet.
Yani bir yolculuk aslında.
Evet.
Nereden geldin, nereye gidiyorsun yani?
Ya, tam da aslında bütün felsefecilerin peşine düştüğü, bütün adamların Çin Dağı'na, Hind Dağı'na çıktığı, bunları anlamak için hikaye. Bu arayış değil midir hocam, evet, netice, evet, el netice? Aslında seni bu arayışa götüren süreçtir bu, yani bu sürecin, evet, yaşanmasıdır,
evet,
mesela.
Şimdi burada Mehmet abi, işte medyaya hakim olan dil ya da işte biz efendim virüsü de yeneceğiz, İnsanoğlu nelerden geçmedi ki? Ya kardeşim, insanoğlu insanoğlu diye konuştuğun şey, yani tamam güzel de benim sonuçta burada yani 70-80 senelik, bilemedin 90 senelik, neyse işte kimin de 60 senelik, kimin de 70 senelik bir ömrüm var. Yani ya bir hayatım var, bu hayat bana ait bir şey yani. Evet. Yani sen belki bunu 50 sene sonra yeneceksin de sen bile kalmayacaksın ki ortada yani. Ya,
muhakkak,
nasıl bir böyle...
Muhakkak kalmayacaksın.
Evet, muhakkak, evet, kalmayacaksın. Yani nasıl bir şey ki bu, böyle bir efendim hani Cenab-ı Hak'tan böyle sanki boy ölçüşmeye kalkışacak şekilde insanoğlu, insanoğlu, insanoğlu diye... İşte bu birazcık döndü kendi o bireysel aslında maceramızı, evet, bize hatırlattı yani. Yani işte bilim buna çare bulacak, teknoloji buna çare bulacak, insanoğlu bunu da aşacak. İnsanoğlu aşacak da sen ne yapacaksın birader ya? Sen ne yapacaksın yani? Evet. Senin hayatın kayıyor elinden yani.
Şu da var, biz kendimize dönük. Ya işte ölümü de yenecek bu insanlık. Anti-aging, yaşlanmamak vesaire. Bir hikaye burada var. Öteki hikayede ne hocam? Hep fit görünmek, hep güzel görünmek, hem en üst noktada görünmek. Ya tamam yine öyle görünüyorsun ama ciğerin işte kristallenmiş, bitmiş ciğerin. Al da yapacaksın. Şu adam var mıdır hocam, ciğerine o mikrop girip yerleşmiş, kristalleşmiş artık. Yine de güzel görüneyim falan. Diyen var mıdır hocam?
Yani.
He? Evet. Al o zaman, bir işe yaramıyor. Tamam mı? Tam da bize bunları anlatıyor hocam yani. Şimdi herkes demiştik yani, herkes şeye bir şekilde, herkes peçe takıyor ya.
Evet.
Yani tamam mı?
Evet.
Kimse kimseye kızmaz artık yani, şunu mu taktın, bunu mu taktın, iyi ya der. Bak.
Yarın bir gün Mehmet abi şey de olur, şimdi bu hayvanlarla ilgili bir takım şeyler oluyor ya, kuş gribi falan tarzında. Hı. Kıllarla, saçlarla ilgili bir şey olur. Herkes bu sefer başörtüsü takmaya
başlar. Takar zaten o şeyde. Öyle de takıyorsun, evet, zaten. Daha başörtüsü de değil. O kıyafetler nasıl hocam?
Tam, hiçbir tam, yerin, doğru.
Yani neyi
hiçbir
görünüyor?
Şey
hiçbir şey
doğru,
yani.
Doğru.
Şeyin, evet, altına giriyorsun. Hocam bunlardan bu dersleri çıkarmak lazım. Bu geçecek. Her hastalığın şifası var. Bu da bir hastalık. Bu da geçecek ama ne bırakıp geçecek?
Evet.
Niye geldi?
Evet.
Geçtikten sonra ne bırakacak bize?
Doğru. Yani oradan işte ibreti almak lazım.
Almak lazım.
Diğer türlü hakikaten bir hevesle, heyecanla ömür bitiyor.
Evet.
Yani ibret almazsak eğer, tefekkür etmezsek, bu noktada dediğiniz gibi işimizi ibadete döndürmezsek,
evet,
yani esas bağlanması gereken yere bağlamazsak, yani böyle elimizden bir hazine heder olup gidiyor.
Ya,
hani Süleyman Darani Hazretleri'ne atfedilen bir söz vardır ya Mehmet abi.
Süleyman Derin mi?
Darani.
Ha.
Ama siz şimdi çağdaş örnekler vermeyi seviyorsunuz. Süfyan-ı Sevri'ye ben çağdaş bir örnek vereceğim demiştiniz ya, pardon, Selman-ı, evet, Farisi'ye. Süleyman Darani'nin çağdaş versiyonu da Süleyman Derin abimizdir,
evet,
bugün.
Evet abimiz, eyvallah.
Hakikaten. Hem
kendisine
tasavvuf profesörü,
selam olsun.
Hem akademide o anlamda bahirdir, hem de işin pratiğini de yaşamaya gayret eder. O da korona atlattı biliyorsunuz.
Atlattı.
Allah şifa versin inşallah. Dolayısıyla Süleyman Darani Hazretleri her diyor nefeste insanın bir hazine heder olur gider.
Evet.
Yani alırken verirken. Doğru. Alıyorsun veremiyorsun. Veriyorsun alamıyorsun. Şimdi Kemalettin amcamız, ona da Allah hayırlı uzun ömür versin. Bir dönem Sinan Paşa'da yani Beşiktaş'ta imamlık yaparken evinin altı da morgmuş. Beşiktaş'ta
evinin
hareket...
Evinin altı morg değildir, caminin şeyidir.
Ya, tabii tabii, evet, morg derken şey yani yıkama.
Evet, evet.
Gasilhane, affedersiniz, gasilhane. Şimdi Beşiktaş'ta hareketli bir yer, her akşam birisi geliyor muhakkak oraya. Bir gün diyor birisini getirdiler diyor. Yıkamamı istediler diyor. Ben de diyor girdim yalnız başıma diyor. Hortumu açmış Mehmet abi.
Evet.
Böyle o hortumun tazikiyle göğüse dokununca,
hı,
Mevta'nın.
Oradaki, evet.
Orada da
hava birikmesi.
Hava birikmiş. Yani nefesi almış, verememiş Mehmet abi. Düşünebiliyor musunuz ya?
Hı.
O anda böyle oh diye bir nefes çıkmış.
Hı.
O veremediği nefes tabii çok ürkmüş.
Hoca da dışarı çıkmış.
Kemal Tıraşımız böyle Onu böyle tatlı tatlı anlatırdı evet, kendisi. Evet. Yani hakikaten alırsın veremezsin, verirsin alamazsın.
Evet, evet.
Ve bir diyor, bir an bile diyor gecikmez diyor.
Evet.
Yani çok ilginç.
Belki insanlar Allah tabii çok zor bir durum hocam. Yani şimdi o yoğun bakımda insan belki de o kadar zorlandığı, almaya çalıştığı o nefes son nefesi.
Ya.
Değil mi?
Yani aslında Veda bir sayı var. Diyor 5 milyar 895 333 tane nefes alacaksın.
Evet.
Biz bütün gayretimiz onu tamamlamak aslında. Yani bunu düşündüğün zaman.
Doğru.
Yani zaten sona doğru koşuyorsun ya. Aldığın, verdiğin her nefes aslında senin.
Kum tanesi evet düşüyor.
Yani evet. Elinden kayan giden bir hayat var yani. Onu nereye gittiğini insan düşünürse de faydası olur diye.
Yolculuk nereye demek lazım.
Ya. Evet.
Evet hocam.
Evet abi çok ağır konuştunuz ya. Bu.
Sen dedin açtın. Ya dedin hastalık var, ölüm var, bunlar var. Biz de buradan yürüdük. Ne yapalım yani?
Ama ben o noktada hakikaten bu sürecin özellikle tefekküre vesile olması noktasında
öyle olmalı.
Bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Öyle olmalı.
Bizi neye mecbur bırakıyorsa süreç
evet.
Orada işte durup düşünmek lazım.
Hocam burada en önemli şey niyettir. Bu toplu ölümler, toplu felaket dediğimiz hikayeler bizim aslında netice bizim kendi hayatımızdan bir şey alıp verme noktasında değişen bir şey yok. Ama eğer bu toplu hadiselerde bir ölüm gerçekleşirse senin aslında bir bu avantajın sayılır.
Tabii dezavantajın şehit değil. Olduğu da
şehit hükmü verilir
evet,
yani.
Evet, evet.
Ama burada niyet önemlidir.
Evet evet.
Bak hocam niyet önemlidir. Biz siz yoktunuz. Biz Adapazarı'na ve Gölcük'e gittiğimizde deprem ertesinde hemen orada mesela insanlar çıkardılar. Bir tanesi dediler ki bir teyzemiz çıktı secde halinde teheccüd vaktiydi. Saat 3'te oldu deprem biliyorsunuz. Böyle başörtüsü bile şey olmamış yani. Başından kaymamış vaziyette çıktı. Başka bir şey açılmış bir otel. Babalarını arıyorlar. Babaları bir otelden çıkıyor.
Allah
uygunsuz
Allah.
Bir halde. Yani ikisinin farkını düşünebiliyor musun hocam?
Allah.
O da öldü, o da öldü değil mi netice?
Ya.
Ölü sayısı olarak bir ölü sayısı ama ölme hali.
Evet, evet.
Niyetin hangi şey üstüne öldüğün.
Ya.
Bu hastalıkta da hocam ölüm gelecekse, bulacaksa niyetimizi doğru düzgün tutmak lazım ki o şehitler noktasında hüküm veresin
Allah razı olsun. Burada hakikaten vaktimiz de kalmadı. Programımızı bitiriyoruz ama tam da böyle bir niyetle, güzel niyetle
evet.
90'lı yıllarda komünizmden kurtulan o Türkiye Cumhuriyetleri'nin başındaki en yakını bize Azerbaycan'a hizmet etmek için giden
evet.
Ve orada hakikaten hayatını hizmet yolunda insanları şehadetle buluşturmak, dini öğretmek noktasında büyük gayretler sarf eden Ali Çınar ağabeyimizi koronavirüs dolayısıyla vefatını orada öğrenmiş olduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu son Türkiye'ye gelişli evlatlarına demiş ki bana hak vaki olursa sakın Azerbaycan'dan getirmeyin beni orada defnedin demiş. Hakikaten de öyle oldu Mehmet abi.
Hakikaten de birçok getirmek için girişimde bulunulmasına rağmen gelemedi.
3-4
demek
defa.
Ki o Ali abinin kendi direnişiymiş yani.
Evet evet. Allah gani gani rahmet eylesin.
Allah rahmet
Niyet
eylesin.
Güzeldi.
Akıbet
güzel, oldu. Cenab-ı Hak inşallah.
Biz de şahidiz.
Evet. Salihlerle haşr eylesin diyelim.
Amin.
Efendim hayrola da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bu hafta da sizlerle beraberdik. Gelecek hafta yine pazar günü bu saatte sizi bekliyoruz efendim. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.